Ayrım 21, sayfa 180. Kümürlük karası bir gölde yüzüyordu. Ilıktı göl, üşümüyordu. Daha önce değil göl, su birikintisi bile yoktu burada. Demek ki gölü kendi yaratmıştı. Bu da demekti ki gölü gözyaşlarıyla yaratmıştı. Meğer ne çok ağlamışım diye mırıldandı. Bu kadar çok ağlamış olduğu için büyük bir rahatlama duydu. Belki de biraz daha ağlamayı başarırsa gözyaşları her tarafı kaplayacak, kömürlüğün kapısı kendiliğinden aralanacaktı. İşte o zaman hiçbir şey için kaygılanmadan çıkışa doğru kulaç atacak, buradan kurtulacaktı. Ve kimse kalkıp da onu üçü beklememekle suçlayamayacaktı. Tam kendini gölün akışına bırakacaktı ki suratı asıldı burnundan gelen bir ihbar üzerine. Koklayınca anladı ki göz zannettiği bir çiş birikintisiymiş. Meğer altına işemiş. Telaşla ellerini gözlerinde gezdirdi. Kupkuruydu işte. Ağlamamıştı. Hem de hiç. Hiç ağlamamış olduğu için derin bir utanç duydu. Keskin bir acı saplandı midesine. İki büklüm kıvranırken gözetlendiği hissine kapıldı bir kez daha. Ama bu sefer üzerindeki gözlerin kaynağını bulmaya kararlıydı. Buldu da. Tam karşısında duruyordu. Elsa. Elsa kömürlüğün camı kırık penceresinde oturmuş, sabit gözlerle çocuğu izlemekteydi. Gözlerinin çiğ yeşili küstah, küstahlığın gözleri çiğ yeşildi. Dünya kuruldu kurulalı oradaydı sanki. Keşfetmediği tek bir sır, kaydetmediği tek bir günah kalmamıştı. Kömürlükte olan biten her şeyin şahidiydi. Çocuk sinirden zangır zangır titreyerek ayağa kalktı. Yerde bulduğu kömür parçasını kaptığı gibi kediye fırlattı. Iskaladı. Öfkeyle baktı Elsa'nın arkasından. Artık kömürlükte durmanın anlamı kalmamıştı. O orada kendi rızasıyla kötülüğe dahil olduğunu, buna rağmen bir damla gözyaşı bile dökmediğini, yaptığı tek şeyin altına işemek olduğunu bilmenin utancıyla boş yere üçün gelmesini bekleye dursun. Başından beri eksiksiz noksansız her şeyi gören gözler gördüklerini hafızalarına kaydetmişti çoktan. Elsa her şeyi görmüştü. Görmemesi gereken her şeyi. Oysa insan bir kabahat işlemişse buna şahit olanlarla aynı yerde barınamaz artık. Göz göze gelemez şahitler ile kabahatliler. Kendileri unutmak istese bile olanları, birbirlerinin gözlerinde tazelenir hafızaları. En iyisi bir an evvel gitmekti. Tıpkı dallarını terk eden vişneler gibi. Kocamandı dünya. Kocaman olmalıydı. Doğuda ya da batıda, yeterince uzakta, ne Elsa'nın göreceği ne de Elsa'yı göreceği bir yer olmalıydı muhakkak. Terk etmek istediği ev, tuzlanmış çağla yeşiliydi. Tuzlanmış çağla yeşili ev, babaannenin eviydi. Şimdi senden bu resmi boyamanı istiyorum. İstediğin rengi kullanabilirsin ama bütün resmi boyamalısın. Boyanmadık tek bir yer bile kalmamalı. Hadi bakalım. Sehpanın üzerinde bir kutu pastel boya duruyordu. Çocuk şöyle bir baktı boyalara. Her renk başka bir yiyeceği getiriyordu aklına. Boyalara baktıkça acıkıyordu ama bundan dikkatle kendisini süzen doktora bahsetmedi. Resimde bir aile vardı. Baba koltuktaydı. Bacak bacak üstüne atmış gazete okuyordu. Anne ayaktaydı. Ütü masasında ütü yapıyordu. Anneanne kanepedeydi. Gözlüklerini takmış örgü örüyordu. Bir kız bir erkek iki küçük çocuk halının üzerindeydi. Oyuncaklarını saçmış oyun oynuyorlardı. Çocuk babanın terliklerinden annenin ütüsüne, anneannenin yün yumağından çocukların oyuncaklarına kadar resimdeki her şeyi tek tek boyadı. Terlikleri ıspanak yeşiline, ütüyü su muhallebisi beyazına, yün yumağını elma şekeri kırmızısına, oyuncakları yumurta sarısına boyadı. Peki ya uçan balon dedi genç doktor. Onu niye boyamadın? Çocuk afalladı. Resimde uçan balon falan yoktu. Bir evin içi gösteriliyordu sadece. Ama eğilip dikkatlice bakınca doktorun haklı olduğunu anladı. Ailenin oturduğu odanın penceresinden minnacık bir gökyüzü görülüyordu. Orada bulutların arasında bir uçan balon vardı. Çocuk bir yandan renk seçmeye çalışırken bir yandan da uçup kaçmasın diye parmağıyla uçan balonun üzerine bastırdı. Aynı anda genç doktor eğilip çocuğun parmağına baktı. Etleri koparılmış, şeytan tırnakları yolunmuş parmak görüldüğünü anlayınca korkuya kapıldı. Telaşla boyaların arasına saklandı. Çocuğun yüzü sapsarı kesilmişti. Bunu daha önce nasıl düşünememişti ki? Sistem dolu gözlerle yukarı baktı. Kömürlüğün tavanında daha önce farkına varmadığı kırık bir ampul asılıydı. Ne bu örümcek ağlarıyla dolu tavan ne de üzerindeki çinkodam Elsa'nın gördüklerini Tanrı'dan saklayabilirdi. Dindik bir yokuş vardı cehennemde. Günahkarlar çırılçıplak soyunup günahlarıyla dolu küfelerini sırtlandıktan sonra yokuşu tırmanmaya başlardı. Küfeler ağır, yokuş dik, yerler kaygandı. Hepsi kanter içinde kalırdı. Ayakları kayardı. Gerisin geri yuvarlanırlardı. Küfelerindeki günahlar yerlere saçılırdı. Ama her günah kime ait olduğunu bilir, gidip kendi sahibinin ayağına yapışırdı. Yukarılara doğru daha da kayganlaşırdı yokuş. Ta aşağıda yokuşun dibinde cehennem ateşinin kazanları sıralanmıştı. Günahkarlar alevlerden kaçmak için yeniden yokuş tırmanmaya başlardı. Ama yokuş silme buzdu. Aşağısı ise safi ateş. Öyle diyordu babaanne. Öyle diyor ve ne zaman yokuş çıkmak zorunda kalsa önceden durup aşağı kaymamak için dualar okuyordu. Öyle diyor ve çocuğa yokuşlardan uzak durmasını tembihliyordu. Yokuşlar cehenneme açılıyordu. Cehennem ismi kadar korkunçtu. Korku dolu gözlerle kömürlüğün tavanına baktı. Medet umabileceği tek şey geceydi. Çünkü eğer geceyse, eğer yeterince karanlıksa, yani eğer yeterince kömürlük karasıysa bu kömürlük, Tanrı bir şey görmemiş olabilirdi. Ve eğer Tanrı tarafından görülmemişse, yokuşlardan aşağı yuvarlanmaz, cehennemi boylamazdı. Ümit dolu gözlerle kömürlüğün tavanına baktı. Madem ki ampul kırık, kömürlük karanlıktı, geceden ne farkı vardı ki? Aklı karışmıştı. Keşke bulutların üzerine çıkmanın bir yolunu bulup Tanrı'ya kömürlükte olanları görüp görmediğini sorabilseydi. Keşke Tanrı tarafından görülüp görülmediğini bilebilseydi. Mutfağın arka kapısından eve girerken babaannenin sesini işitti. Onu arıyorlardı. Bahçede, sokaklarda, konu komşuda, kırmızı cakanın altında, uzak kasabın önünde, yukarı mahallede. Belli ki saklambaç biteli çok olmuş, yokluğu herkesi telaşlandırmıştı. Şimdi çoluk çocuk, konu komşu herkes onu arıyordu. Banyoya gitti, ağzını çalkaladı. Üstündeki elbiseyi çıkardı, ağzını çalkaladı. Lifi köpürttü, ağzını çalkaladı. Liflendi, ağzını çalkaladı. Saçlarını şampuanladı, ağzını çalkaladı. Saçlarını duruladı, ağzını çalkaladı. Havluyla kurulandı, ağzını çalkaladı. Saçlarını taradı, ağzını çalkaladı. Temiz iç çamaşırları giydi, ağzını çalkaladı. Dolabın üstünden bavulunu indirdi, ağzını çalkaladı. Bavuldan en sevdiği şortunu çıkardı, ağzını çalkaladı. Şortun üstüne bir de tişört uydurdu, ağzını çalkaladı. Şapkalardan birini taktı, ağzını çalkaladı. Yanına bir tane un kurabiyesi aldı, ağzını çalkaladı. Artık yola çıkmaya hazırdı. Ağzını çalkaladı. Dış kapıyı açtı. Babaanne karşısındaydı. Babaanne saatlerdir bütün mahallede fellik fellik aradığı ve kaybolduğu takdirde ana babasına nasıl hesap vereceğini kestiremediği çocuğu karşısında görünce sinirlerine hakim olamadı. Okkalı bir tokat attı. Çocuk düştüğü yerden kalktı. Elinden fırlayan un kurabiyesinin üzerine bastı. Banyoya gitti. Ağzını çalkaladı. Böyle yemek yemeye devam edersen ileride şişko bir kadın olacaksın. O zaman da kimse seni beğenmeyecek. Biliyorsun değil mi? Herkesin sana şişko demesini mi istiyorsun? Doktor gözlüklerini kırdığından beri maviş gözlerini kısarak, kırpıştırarak bakıyordu çocuğa. Çocuk da saklı bir tebessümle bakıyordu ona. Ağzını çalkaladı, salona girdi. Salona girdiğinde mahallenin bütün kadınları oradaydı. Genç yaşlı bütün kadınlar ayakta durmak ayıpmışçasına koltuklara, sandalyelere, minderlere tıkış tıkış, kucak kucağa oturmuş, tanımadıkları bir ölümün, tatmadıkları bir ölümün yasını tutarcasına endişeyle birbirlerine sokulmuş, bekliyorlardı. Çocuk salonun tam ortasında durup dikkatle baktı kadınlara. Çuval çuval patates, teneke teneke yağ, petek petek bal, fıçı fıçı turşu, kelle kelle şeker, hevenk hevenk soğan, küfe küfe meyve, paket paket bisküvi, kalıp kalıp peynir, kutu kutu çikolata, kavanoz kavanoz şokella gördü onlara bakınca. Acıktı, hem de çok. O kadar acıktı ki tahammül edemediği insanların tahammül edemediği bakışlarını tırtıkladıktan sonra muşamba masa örtüsünün üzerindeki üzüm salkınlarını dişlemeye başladı. O kadar acıktı ki kan toplayan tırnak gibi morarıp üzerine abanan ölü ağırlığı yemeğe koyuldu açlığı. Gene de ağzındaki berbat tattan kurtulamıyordu. Acilen başka şeyler yemeliydi. Babaanne telaşlandı. Henüz yemek yapmamıştı. Oysa yedikleri dişinin kavuğunu bile doldurmayan açlık şimdi de fersiz gözlerini evin duvarlarına dikmişti. Madem ki tuzlanmış çağla yeşiliydi ev, tadı da güzel olabilirdi. Neyse ki açlığın duvarlara dadanmasına ramak kala komşu kadınlardan biri bir koşu evine gidip koca bir tencere yemekle döndü. Çocuk tabağına konan yemeğin tadına bakar bakmaz irkildi. Komşu kadının pilavının tuzu da yağı da haddinden fazlaydı. Televizyonda Tom ve Jerry vardı. Tencerede pirinç pilavı. Jerry çok acıkmıştı. Çok acıkmıştı. Süt dolu kaseyi gözüne kestirdi. Tencereyi önüne çekti. Ama kasenin yanında Tom uyuyordu. Kapağı kaldırdı. Tom'un gözleri aralandı. Tencere ağzına kadar doluydu. Jerry son anda kedinin pençesinden kurtuldu. Bir tabak daha alabilir miyim? Tabii yavrum, sevdin mi pilavımı? Jerry kılık değiştirdi. Kadınlardan biri bir sürahi ayran getirdi. Dişi kedi kılığına girdi. Ayran köpük köpük kabarmıştı. Süt dolu kase sadece bir adım ötedeydi. sürahiyi önüne çekti. Tom kasenin başında nöbet tutuyordu. Kadınlar göz ucuyla onu izliyordu. Süt bembeyazdı. Ayran bembeyazdı. Tom pek nazikti. Herkes pek nazikti. Diş kedi kılığındaki Jerry kasedeki sütü bir dikişte içti. Bir sürahi ayranı bir dikişte içti. Tom dişi kediye aşık olmuştu. Kadınlar afallamıştı. Bir tabak daha alabilir miyim? Jerry'nin kostümünden bir iplik sarkmıştı. Sanki bu sefer tabağına daha az pilav koymuşlardı. Kostüm hızla sökülüyordu. Hızla yiyordu. Tom kandırıldığını anladı. Tabak çarçabuk bitti. Hırlayarak hala kendini dişi kedi zanneden Jerry'nin üzerine atıldı. Elini tencereye daldırdı. Jerry son anda kaçmayı başardı. Pirinç taneleri bir yere kaçamadı. Jerry önde, Tom arkada koşturmaca başladı. Mıncıklaya mıncıklaya ezdiği pirinçleri avuç avuç yemeye başladı. Kedi de farede nefes nefese kalmıştı. Soluğu tıkanmıştı. Gene de dinmiyordu kovalamaca. Yedikçe acıkıyordu. Jerry kaçarken süt dolu kazanın içine düştü. Tencerenin içine eğilmişti. Boğulmamak için içine battığı sütü içmeye başladı. Avuç avuç yiyordu. Bütün sütü içen Jerry o kadar şişmiş, o kadar şişmişti ki ağzından hava kabarcıkları çıkıyordu. Midesi ağrımaya başlamıştı. Jerry balon olup yükselmeye başladı. Ağırlaşmıştı. Tom son anda fareyi kuyruğundan yakaladı. Gene de bırakmadı yemeği. İkisi birlikte gökyüzünde yükselmeye başladı. Artık tencerenin dibi görünüyordu. Gökyüzünde bembeyaz bulutlar vardı. Dip kapkaraydı. Bakalım yeni gözlüklerimi beğenecek misin? Karım seçti. Genç doktor yeni gözlüklerini takıp gülümsedi. Yeni gözlükler koyu camlı, kemik çerçeveli bir dikdörtgendi. Bunları taktığında maviş gözleri görünmüyordu. Çocuğun suratı asıldı. Doktor ona bakarken gözlerini görememek kötüydü. Göremediği gözlerle konuşmak istemezdi. Bir şey söylemedi. Bir daha hiçbir şey söylemedi. Mide bir masal diyarıdır. 40 gün 40 gece boyunca dolup taşan ziyafet sofralarında som altından kadehlerle kuş sütü ve devasa kazanlarla çorba dağıtılan, ırmaklarından semavi şaraplar akan, şelalelerinde ölümsüzlük iksiri çağlayan, dağlarının doruklarından sıhhat balı damlayan bir ebedi saadet diyarı. Kimsenin açlık nedir bilmediği, semirmiş tokluklar diyarı. Ve bunun ne kadar hoş olabileceğini anlamak için mamasından aldığı her kaşıkta gülücükler dağıtan gürbüz bir bebeğin mutluluğunu görmek yeter. Mide bir masal diyardır. Her 40. günün sonunda 40. kapıdan çıkıveren ejderhanın ağzından püskürttüğü ateşle kül edip, ambarlarında tek bir buğday tanesi, sarnıçlarında tek bir su damlası bile bırakmadığı, 7'şer senelik kuraklıkların bereketini kuruttuğu ve kara ormanlarında kötü kalpli büyücülerin kazan kazan maraz kaynattığı bir ezeli lanet diyarı. Kimsenin doymak nedir bilmediği, kemirgen açlıklar diyarı ve bunun ne kadar korkunç olabileceğini anlamak için ölüm döşeğinde yediğini kusan yaşlı ve hasta bir adamın ızdırabını görmek yeter. Mide bir masal diyarıdır ve her masal diyarı gibi arka bahçesinde sırlanır. Haftalardır bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Eskiden masallar anlatırdın, artık onları da anlatmıyorsun. Ben, belki de benim tecrübesizliğim, bilemiyorum. Belki benden daha deneyimli bir hekim. Yani artık bundan sonra, o günden sonra çocuk ve genç doktor birbirlerini görmediler. Çocukluğun arka bahçesi vişne ekşisi tadındadır. Hatırlamak bayramlık elbiselerde leke bırakır. Oysa her şeyi unutmak kabildir. İyidir unutmak, göz temizliğidir. İnsan unutunca ve unuttukça bir kedi gibi kendi kabahatinin üzerini örtebilir. Yeter ki hafıza üşüsün. Ne zaman mevsimlerden kış, olanca beyazlığına rağmen kara diye anılacak kadar zorlu geçse, yakacak bulmak için kömürlüğe inmek gerekir. Kömürlüğün çıraları, odunları ve kömürleri hatıralardan mürekkeptir. Kolay tutuşur hatıra çıraları. Onlar tutuştukça hafızanın kim bilir hangi vakitte, kim bilir nerede dona kalmış damarlarına kan yürür. Çıralardan çıkan kesif duman göz yaşartır gerçi ama iyidir ağlamak. Ağladıkça temizlenir göz bebeği. Arınır. Ağladıkça kireç, katran ve balçık, çalı çırpı, börtü böcek ve toz toprak akıtır. Akıttığı kömür tozları, sabatlanmış yollar çizer gümüşü tenin üzerinde. Gece yandırır. Ve ne büyük bir tesellidir gece. Nasıl da güzeldir. Güzelliğini nakşeder karanlığa. Tıpkı bir simkeş gibi sırma tellerini çeke çeke. Çocukluğun arka bahçesi vişne ekşisi tadındadır. Tadına bakanın dişleri kamaşır. Oysa her şeyi unutmak kabil değildir. Gözledikleri şu hayatta tekmil gördüklerini unutmayı becerebilir de görüldüğünü bir türlü çıkaramaz aklından. Şahitler olmasa geçmişini unutabilir insan. Şahitler varsa iş değişir. Çünkü onların her bakışı bir itham. Varlıkları unutmaya engeldir. Bu yüzden işte bir türlü sayamıyordu birden üçe. Biri bir kenara kaldırmıştı, ikiyi bir kenara. Habire savruluyordu ikisinin arasında, eksiliyordu toplamlarına varamadıkça.